Merhaba, tekrar merhaba demek mi lazım yoksa hani sıfırdan bir merhaba demek mi lazım? Çok fazla bilemedim doğrusunu isterseniz. Sabah yayına başladık ama yayının içinde ses yoktu. Hani eski bizim çocukluk dönemimizde böyle arkadan hop makine ses falan diye bağıran tipler gibi olmak istemediğim için bir süre bekledim. Ardından hani ne yapılabilir, ne yapabiliriz diye. Uğraşınca çözüldü çözülmeye, bir sıkıntı olmadı da. İşte teknoloji böyle bir şey. Kimi işte Merkür retrosu, Mars retrosu falan yazmış. Benim derdim çok o değil ama öyle olduğunu da zannetmiyorum. Bir arayüz retrosu olarak adlandırmak sanırım daha doğru olacak. O yüzden bugün biraz hızlandırılmış program yapacağız. İki yayını bir araya alacağız. Yani muhtemelen saat 11.30'a kadar falan uçacağız beraber. Bir anlamıyla öyle olacak. Çünkü bugün neden takıntılı bir şekilde? Hayır kardeşim, bunu çözeceğiz. Bunu çözeceğiz, mutlaka çözeceğiz ve konuşacağız diye dert ettim. Derdim şu, anlatmaya çalıştığım şey şu. Ya bir 1921 anayasası geyiğidir, gidiyor. Ama bakın kalıbımı basarak söylüyorum. Konuşanların %80'i ne konuştuğunu bilmiyor. Bak bu kadar iddialı söylüyorum size. Konuşanların %80'inin ne konuştukları hakkında bir fikri yok. Yanında olanların da karşısında olanların da. İstedim ki ya bu konuda çalışmış insanlar var. Bu ülkenin değerli akademisyenleri var. Doğrudur, 4 sene önce bir gece yarısı kararnamesiyle öğrencilerinden kopartılıp şutlandılar fakültelerinden. Ama o insanlar hala ahlakla, namusla, o bacak arasında olan değil, onu kıçından uyduruyor söyleyenler. O ahlak ve namusla, akademik namusa sahip çıkarak işini yapmaya çalışan insanlar var. Kardeşim onları kullanarak o zaman konuşalım. Konuşalım. Nedir bu 1921 Anayasası ya? Neden bu kadar basit? Her şey çok kolaymış gibi anlatılıyor. Bak elimde bir kitap var sevgili dostum. Ha bu arada yayını paylaşın. Periskop'un alt tarafından şu yayını paylaş tuşundan. Ben de sosyal medyadan yapayım. Unuttuk. Bugünkü ekstra önemli. Hiç kimsenin haberi yok çünkü. O yüzden buradan çağıralım. Direkt bilsinler ve görsünler insanlar. Kuruluşun ihmal edilmiş istisnası 1921 Anayasası ve tutanakları. Bu kitap 4 yaşında bir kitap. Yazan aslında yazılarından tanıyorsunuz. Sevgili Murat Sevinç. Benim çok sevdiğim bir dostum biliyorsunuz. Bir okuldaşım. O da mülkiyeli. Diploması var. Allah sinandırsın. Anayasa hukuku hocası. Çok da namuslu bir anayasa hukuku hocası üstelik. Zaten bu yüzden de şutlananlardan bir tanesi aynı zamanda. O 4 sene önceki bir gece yarısı kararnamesiyle hani barış bildirisini imzaladı. Bunlar teorist, teorist falan diye atılanlardan. İkinci hazır da sevgili Dinçer, Dinçer Demirkent, o da çok sevdiğim bir dostum. Mülkiyeliler Birliği'nin genel başkanı aynı zamanda. O da bir anayasa hukukçusu. Üstelik anayasa hukuku çalışmaları içinde ilerlerken tam da bu sistemler üzerine çalışmışlardan bir tanesi. 2017 yılında beraber yazdıkları bir kitap. Murat ve Dinçer'in birlikte yazdıkları bir kitap. Hepinize öneririm bu kitabı almanızı. Elinizin altında olmasını. Çünkü 1921 Anayasası dediğiniz tamamı 24 maddeden oluşan kısacık bir metin. Aslında böyle. Şimdi diyeceksiniz ki tuğla gibi kitap ne işe yarıyor o zaman? İşte o kadar basit değil o hikaye. O tuğla gibi kitaba dönme hali 24 maddenin. 23 madde artı bir tane de özel maddesi var üzerinde. O 24 maddenin tuğla kadar kitaba dönme bölümü 2 aylık müzakere süreci. Hani diyorum ya bugün mesela kıçından uydurarak söylüyor birileri çıkıp. Diyor ki 1921 Anayasası geri dönelim. Cumhuriyetin temel ne? Cumhuriyetin ayarlarına dönelim. Allah aşkına. Cumhuriyetin ayarlarına varsan ben sana bir 1921 Anayasası anlatayım. Hani diyorsun ya başına bir şey geldiği zaman. Ben öyle demedim, montaj yaptılar. Videonun bir kısmını kullanmışlar. Bardaktan bahsetmedim. Ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun sen? Bardak yoktu. Ha ben bardak yoktu demedim. Bardağın olduğunu biliyordum. Verdiği örneği izlediniz mi Mahir Ünal? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben o kısa videoyla yapmadım dünkü yayını. Eğer bir eleştiriniz olacaksa bununla söyleyin. Ben o uzun videoyu bilerek yaptım. Çünkü orada söylediği verdiği örnek tamamen saçma. Anlattığı şey şu, şuna başlamadan söyleyeyim de. Elinde bir kupa gösteriyor. Bardak değil zaten o. Her şeyin öncesinde bir kupa gösteriyor. Diyor ki bunun diyor %70'i dolu, %30'u boş diyor. Bizden önce %30'unu bırak bardak da yoktu diyor. Ya sen yalan söylüyorsun kardeşim, söylediğin yalan. 1921 Anayasası'na çağrı yapıyorsun. Bak senden önce nasıl doluymuş onu anlatacağım. Dün sabah söylediğimde bilinçli söyledim. Arkasındayım. Birkaç sevgili dost, izleyici şey yazmış. Yani Yunus abi bu yayında hiç yapmadınız siz bunu. Lütfen özür dileyin. Özür falan dilemem. Ben ne dediğimi biliyorum. Dün sabah da biliyordum. Yani size Paşa Bahçe hikayesini anlatırken, onun şişe cama dönüşünü, bir semtin oluşumunu anlatırken bilmeden anlatmadım onu. Derdim Mahir Ünal'ın verdiği örneğin saçmalığıydı. Bugün de aynı noktada hala. 1921 Anayasası ile ilgili çalışmaların aslında başlaması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurularak Türkiye'nin kaderine sahip çıkmasıyla başlıyor. Ne demek bu? Hani daha önce kısacık anlatmıştım ya, siz hatırlıyor musunuz? Hatta bu kitaptan bahsederek anlatmıştım. Sonra mutlaka konuşuruz diye. Mutlaka. 1920'de 23 Nisan tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu sadece bir meclis çalışması anlamında değerlendirilemez. Bizim toprağımızda hiç değerlendirilemez. Ama benzer örneklerinin yaşanılışına bakarsanız aslında dünya anlamında da çok ciddi bir devrimdir. Çünkü 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda ulusal bağımsızlık mücadelemizi yürüten kuruluştur. Yani onun başındaki kişi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, ulusal mücadeleyi yürüten başkomutan sıfatının öncesinde halkın örneği olarak oraya çıkmış, eski deyimle temayüz etmiş kişidir. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı değildir. Ve oranın şöyle bir özelliği vardır. Meclis oluşumu gerekçesiyle, oluşum düzeni gerekçesiyle aslında baktığınız zaman gerçek anlamıyla devrimcidir. Neden? Çünkü bir, halkın iradesine sahip çıkma iddiasını taşır. Ne demek halkın iradesine sahip çıkmak? Hepimiz sadece şunu biliriz. Amasya Tamimi yayınlandıktan sonra, Sivas ve Erzurum kongreleri yapıldıktan sonra Türkiye'de kongreler takvimi kapandı. Hayır, öyle değildir aslında o hikaye. O normal sayısı 34 ya da 35, çok emin değilim. O civarda olan yurdun içinde toplanmış, Anadolu'da toplanmış pek çok kongrenin içinde öne çıkan kongrelerdir. Çünkü birlik içerir. Diğerleri, sayıları 30'u geçen bu kongrelerin tamamında aslında tek başına devlet kurmuş, pek çok yapı çıkar ortaya. Kendi bulunduğu bölgede bir kongre toplayan ve bölgenin tırnak içinde eşrafını yanına alanlar orada tırnak içinde muhtariyet ilan ederler. Ama Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının başarısı tam da budur. Bütün bu örgütleri tek bir çatı altına toplarlar. Hani lisede anlatılan tarihte ne kadar basit geçiyor değil mi orası? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruldu. Hepsini bir araya. Ne anlamı var bunun? İşte bu anlamı var. Halkın kaderine sahip çıkmasının, o organizasyonun ilk temeli orada atılır. Ve o kongreler toplandıktan sonradır ki ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de toplanır. Ve toplandıktan sonra Eylül ayına kadar giden süreç içinde bir takım düzenlemeler yapar. Temmuz ayından itibaren mesela ulusal ordu toparlanmaya başlanır. Düşünsenize, elinizde bir şeyiniz yok kardeşim, yok. Anlatan bunu anlatmıyor işte. Saçma sapan, kıçından uydurduğu bir tarih anlatıyor. Sadece bu kadar da değil. Kendisinin üniversitede öğrendiğini anlatıyor sadece. O kadar, kitaba bağlı. Ama bir aç bak, Türkiye'de arşivler var. Uluslararası arşivler de açık. Ve bu konuda çalışmış pek çok insan var. Bir bak, Temmuz ayından itibaren ulusal bir ordu kuruluyor. Öncesinde, şimdi diyeceksiniz ki 1919'da bir dakika. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra ne yapıldı? İşte bu demin dediğimiz toparlanma süreci o. Ulusal ordunun kurulmasından sonradır ki ancak Eylül'den sonra bütün bu müzakerelerin yapılabileceği yer olarak meclis temel adres gösterilir ve Kasım ayının içinde yeni anayasa çalışmaları başlar. Ne demektir yeni anayasa çalışmalarının başlaması? İlk kez bir toplum sözleşmesi anlamında halkın temel iradesini yansıtacak şekilde meclis çalışmaya başlar. Şu eleştirili çok getirilir ve haklıdır, çok haklıdır ama ulusal durumu, tarihsel durumu da bilmek lazım tabii bunu yaparken. Ya 1920'de kurulan meclis evet önemlidir, tamam, ama eksiktir. Nedir eksikliği? Mesela azınlıklardan, gayrimüslimlerden temsilci yoktur orada. Doğrudur, doğrudur. Ama o günün koşulları içinde oluşturulabilmiş meclis budur. Ve farklı toplum kesimlerinden insanlar bir araya getirilir. Hatta onların mesleki kimliklerinin temsile ne kadar uygun olduğu tartışılır. 2 aylık müzakere süreci içinde. Bak dikkatli dinle güzel kardeşim. 2 ay müzakere edildi diyorum yeni anayasa. 2 ay. İşin tuhaf bir bölümü. Bu arada zaten bir devlet var. Yani Anadolu'da bir devlet var. Hala Osmanlı Devleti hesapta yürüyor. Bak önce ona karşı çıkıyorsun. Diyorsun ki yok kardeşim, öyle bir devlet yok. Hani bugün anlatıyorlar ya, Vahdettin aslında kahramandı. Birazdan göstereceğim sana. Meclis tutanağından göstereceğim hem de. Hani başkası gibi kıçından sallamadan. Meclis tutanağından. Mustafa Kemal'in 1920'de meclisi oluşturanların gözlerinin içine baka baka. Güçsüz adamdan padişah olmaz. Esir adam padişah olamaz. Esir adam ancak ihanetin içinde olabilir diye gözlerinin içine bakarak söylediği günü hatırlatacağım sana. Sallıyorlar yani. Bardak yarısı %70, %30, geç onları. Geç onları. Bu toprağın nasıl oluştuğunu, bu ülkenin nasıl kurulduğunu bilmeden adım atma şansımız yok hiçbirimizin. 2 ay süren bu çalışmaların içinde aynı zamanda meclis oluşturulduktan sonra bak yetki de meclis başkanını öyle sınırsız falan tanımıyor. Bir dönem için sadece başkanlık tanınıyor. Bir dönem. Anlatabiliyor muyum? Aynı meclisin içinde başkomutanlık sıfatını alabilmek için, başkomutanlık unvanını taşıyabilmek için herkes öyle zannediyor yani. Mustafa Kemal çıktı, herkes alkışladı. Eyo, yaşa, var ol, nur ol. Aldılar omuzlarına, başkomutan yaptılar. Öyle bir şey yok. Başkomutanlık unvanını alabilmek için mecliste uzun müzakerelere katılmak zorunda kalıyor Mustafa Kemal ve doğrusu da bu zaten. Doğrusu bu. Ama hani söylüyorlar ya 1921 Anayasası ya Cumhuriyet'in esas temel ayarları. Gel bakalım temel ayarlarına bir. Temel ayarı neymiş? Mesela 1921 Anayasası'nın önce oluşturulan bir encümen oluşturuluyor. Neden encümen oluşturuluyor? Çünkü tartışmaların içinde yani o toplantıların başladığı andan itibaren söylenen hikaye hilafeti, saltanatı, vatanı ve milleti kurtarmak. Bak böyle başlıyor mevzu. En çok bunu konuşuyorlar ya. Yani aklında o var çünkü. Ayasofya'nın baş imamıymış. Çıkıp diyor ki laiklik olmasın temel ayar. Ne biliyorsun da ne anlatıyorsun be? Ne anlatıyorsun? Bununla birlikte özel encümene, özel komisyona devredilen bu çalışmalar 30 küsür maddeyle başlıyor ve demin söylediğim gibi o 2 aylık çalışmanın sonunda Aralık'ta artık böyle bir parça daha netleşmeye başlıyor ama ocağın 21'inde yani tam da bu yıl 21 Ocak'ta 100. yıl dönümü idi ya, hatta o gün konuştuk burada. Bak, o gün kabul ediliyor. Ama burada birinci maddesiyle zaten diyor ki her şeyin ötesinde, daha bütün bunlar konuşulmadan, tartışılmadan, daha birinci maddesi anayasanın sen de bildiğin zaman, sen de duyduğun zaman sana diyor ki ya bu başka bir şey. Bunların anlattığı değil. Çünkü birinci madde şöyle. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Ne demek bu biliyorsun. Kayıtsız şartsız milletindir. Ama devam var. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bil fiil idare etmesi esasına müstenittir. Ne demek? Bu Osmanlıcayı da sokuşturmuş araya haliyle. 1921'in dili çünkü. Halkın kendini bizzat ve bil fiil yani gerçek teoride ve pratikte tek başına kaderini belirlemesi esasına dayanır diyor. Razı mısın buna? Hani 1921 Anayasası diyorsun ya. Bak burada bugünün iktidarının düşündüğü şey şu. Çoğunluk biz değil miyiz? Ha? Bizim %50'den fazla oyumuz yok mu? Ha? O zaman çoğunluğu buradan yapıştırır yürürüz. Öyle değil tatlım anlatılan burada. Ondan bahsetmiyor. Halkın bizatihi teoride ve pratikte kendi kaderine sahip çıkması demek. Aynı zamanda senin benimsemediğin, senin %50'in ki öyle bir %50 de yok o hikaye ama senin o benimsediğin %50'nin dışındaki insanların da sesinin duyulabilmesi demek. Var mısın buna? Ne kadar ilginç değil mi? Meclisten bahsediliyor. Ortada bir meclis yok Türkiye'nin. Var mı bugün fiilen bir meclisimiz olduğuna inanıyor musunuz? O zaman şu soruma cevap verin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop dün kendisine sorulan Enis Berberoğlu milletvekili midir değil midir sorusuna işte o tam açık değil cevabını verdi. Sizin var mı bir cevabınız? Haziran ayında bas bas bağırdı insanlar, biri de bendim. Yapmayın, yapmayın ya. Milletvekilliğini düşürmeyin. Sadece Enis Berberoğlu'nun değil ki iki HDP'li milletvekilinin de. Düşürmeyin kardeşim. Bak sonradan pişman olacaksınız. Çünkü fiili bir durum yaratıyorsunuz ve altından nasıl kalkacağınızı bilmiyorsunuz. Bir kişi istedi diye saçmalıyorsunuz. Şimdi soruyorsun meclis başkanına. Diyorsun ki Enis Berberoğlu milletvekili midir? Vallahi bilemedim ki diyor. Bilemedim yani. Ama bak burada bilemedim yok. Burada diyor ki halkın doğrudan kendi iradesini benimsemesi ilkesine dayanır. Ne yapacağız şimdi? Bugün bizim meclisimiz yok ki. Fiilen yani Ankara'da, bakanlıklarda o tarihi binası, güzel binası duruyor. Eyvallah, içinde çalışanlar var. Tamam ama fiilen işlemiyor ki. Meclis Sayıştay'ın üzerinden bir denetim yapamıyor. O raporları kullanamıyor. Sayıştay raporları gazetelerde kullanılıyor artık. Mecliste kullanılmıyor. Bir işe yaramıyor. Milletvekilinin bakanı sorgulama şansı yok. Yok. Bakanı görmüyor bile zaten. Öyle bir derdi de var. Sen fiilen dışarıda bırakılmışsın. Sonra diyorsun ki hayır ya böyle olmaz kardeşim. Biz var yani, bizim meclisimiz var. Meclisin var. O zaman devam edelim. 1921 Anayasası. Hani diyorsun ya laiklik yok içinde, ulan buradan yürürüz biz. Öyle değil tatlım, işte o iş öyle değil. O senin özet okuma alışkanlığından kaynaklanıyor. Sana üfürenler var ya, onlar da bilmediği için öyle oluyor. Öyle değil ama onun esası. Çünkü burada bu görüşmeler başladığı zaman mesela o 30 küsür maddelik ilk taslak metinde onun üzerinde demin konuştuğumuz gibi işte saltanatı, hilafeti korumak, kollamak falan var ama özel komisyona sevk edildikten sonra bir daha ne saltanat adı anılıyor ne hilafet adı anılıyor. Çünkü burada asıl olan hikaye meclis toplanana kadar, insanların görüşlerinin parlamentoya yansıtılana kadar yürüyecek dönemi. Ama oradaki tartışmaların içinde zaten şunu yapmışsın. Bu ne demek? Bu cümleyi kurabilmek ne demek? Hakimiyet bila kaydü şart milletindir. Ya egemenliği gökyüzünden yeryüzüne indiriyorsun birader. Egemenlik oradan buraya iniyor. Benim, ben diyor, ben. Nasıl söylüyor Hayyam? Ben varsam var dünya, ben yok, o da yok diyor ya. Heh, onu söylüyor işte. Ben diyor, ben yapacağım. Nasıl Doğu Amasya Tamimi'nin sonunda milletin iradesini, milletin geleceğini yine kendi kararı kurtaracaktır sözü? İşte bu. Var mısın hala 1921 Anayasası'nı? Şimdi sen böyle bir düzenleme yapmış, bu sistemin içine girmiş bir anayasanın içinde laiklik olmadığını söyleyebilir misin? Ne kadar ilginç değil mi? Onun için söylüyorum sana tatlım o işler öyle değil. Anladığın bildiğin gibi değil. Zaten anlamıyorsun da. Ama bildiğin gibi değil. Sana özetini üfürdükleri gibi değil. 1921 Anayasası'nı tartışacaksak tartışalım. Ama incinirsin. Gerçekten incinirsin. Bir de herkesin kafasında en büyük soru işareti yaratan hikaye şu. 1921 Anayasası'nda yerel yönetim özelliği var. Doğru var. Doğru. Hatta bugünün çok çok çok ötesinde var. Yerel yönetimlere ilişkin o düzenleme. O özellik muhtariyet tırnak içinde öyle adlandırılıyor çünkü. Ama bunu yaparken önce bir düzenleme yapıyor. 10. maddesinden itibaren idare başlığı altına alıyor. Kitapta var ya kitap yazıyor bunları kardeşim. İdare başlığı altına alıyor ve diyor ki Türkiye yani Anadolu'yu diye anlatıyor orada. Coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet noktayı nazarından bakış açısından vilayetleri kazalara ayırıyor ve kazaların altına da nahiyeleri koyuyor. Üç ayrı yönetim birimi koyuyor. Bunların içinde vilayetlere, illere, hani bugünkü anlamıyla tam öyle değil ama bir muhtariyet sistemi öngörüyor burada. Özerklik var, yerel özerklik. Hani Avrupa Birliği'nin yerel yönetimler özerklik şartı var ya, bizim de imzamız var, çekincelerimizle birlikte. Al sana özerklik, gel tartışalım. Ama sonunda söyleyeceğim cümleyi unutma, olur mu? 11. maddesi vilayetler başlığını taşıyor ve vilayetin tanımını yapıyor. Diyor ki bak vilayetler tüzel kişiliğe ve muhtariyete sahiptir. Belli konular merkezin yetkisinde kalmakla birlikte işte iç dış siyaset, şer'i, adli ve askeri konular, uluslararası ekonomik ilişkiler falan sayıyor bunları. Belli yetkiler vilayet şuralar oluşturuluyor çünkü o kurullara bırakılıyor. Neymiş o yetkiler bakalım. Vakıflar, medreseler, eğitim, sağlık, ekonomi, bayındırlık ve sosyal yardımları, dayanışmaları içeren konuların düzenleme ve idaresi. Ve diyor ki bu vilayetleri yöneten şuralar var ya 2 yıllığına seçilecek. Ne güzel değil mi? Şimdi bizim en büyük korkumuz ne ulusça? Böleceğiz, biz bölecekler, bizi bölecekler. Şimdi bunu gördüğünüzde hepiniz aynı şeyi düşündünüz, değil mi? Bizi bölmeye gerek yok ki. Eyalet sistemini ayırmak. Bu çok daha önce konuşuldu ama herkes kıçından konuştu. Anlamadan, dinlemeden, neyin nereye gittiğini bilmeden. Ama burada yerel özelliği tartışacaksak, yerel özelliği uygulamak için 1921 Anayasası ayarlarına dönmen gerekmiyor ki. Orada atadığın kayyumları geri çek. Doğu ve Güneydoğu'daki. Hepsini geri çek. Halkın seçtiği yöneticiler çalışsın orada. Oy almadı mı bu insanlar? Aldı. Bırak onlar çalışsın. 2 yıl için seçilecek şuralara falan da ihtiyaç yok. Bırak çalışsın insanlar. Böylece biz bir tonun üzerinde baklava yiyen bir kayyumu beslemek zorunda kalmayalım mesela. Halkın parasıyla kendine makam odası altından klozet yaptıran insanlar bizim gündemimizde olmasın. Ona ihtiyaç yok ki. Bak burada var bu. 1921 Anayasası diye bas bas bağırıyorsun. Doğru mu? Ama burada bu yazıyor. 2 yıl için seçilecek şuralarla yönetilir diyor. Sen orada belediye seçimlerinde 5 yıllık seçim yapıyorsun. Adam seçildikten 20 gün sonra çöküyorsun tepesine, benim burası diyorsun. Şimdi senin yaptığın anayasa değişikliğine kim güvenecek? Bardağın %70'i dolu mu gerçekten Mahir Ünal? Bardak yok bence işte onu söylüyorum. Bardağı yok eden sizsiniz ya. Bardak her zaman vardı. Evet 1935'te ilk o Paşabahçe fabrikası kuruldu ama sizin kafanızda her zaman bardağı yok etmek vardı zaten. Ettiniz, ettiğinizi düşünüyorsunuz. Ama edemezsiniz. Çünkü burada söylediğiniz hikaye var ya, ne kadar büyük bir yalan attığınızı gösteriyor bize her şeyin ötesinde. Şimdi soruyorum, 1921 Anayasası'na geri dönelim mi gerçekten, istiyor musunuz? Bir şey daha hatırlatacağım ama, şunu duymadan evet deme. Yine de, yani sen bilirsin, istiyorsan de ama, evet dememeni tavsiye ederim. Doğrusunu istersen gözlük, şu eski gözlük var. Başka türlü göremeyeceğim çünkü. Burada dedim yani başında, bu tartışmaların en başında hilafeti, saltanatı korumak bir temel amaç olarak gösteriliyor. Ama encümene gittikten sonra bu tartışmaların içinde bir daha asla asla konuşulmuyor, kullanılmıyor bu hikaye diye. Bakın bir yerde tartışma öyle bir noktaya geliyor ki bunların içinde, ki tutanakların içinde acayip güzel şeyler var. Yani akşam oldu artık dağılalım kardeşim, gözümüz görmüyor diyor mesela adamlar. Bu şartlarda çalışıyor Ankara'da Büyük Millet Meclisi. Gözümüz görmüyor diyor ya. Yok kardeşim, ışıklanma falan, karanlık, kör karanlık oldu. Görmüyoruz, kapatalım, yarın sabah tekrar gelelim. Bu kadar samimi bir düzlem içinde gidiyor. Tartışmanın seviyesini görseniz, bugün hani çıkıp böyle kendine Kılıçdaroğlu far geliyor aşağı iniyor falan filan var ya. Onu ya bırak kapısından içeri girmesini, dışarıdan bakmasına müsaade etmezler. IQ'sunu düşürür meclisin diye. Bak şimdi bu tartışmaların içinde bir yerde deniyor ki... Uyanıyorlar mevzuya. Ulan komisyondan gelen maddenin içinde bir tane ama bir tane saltanat hatırlatması yok. Hilafet hatırlatması yok. Ve Mustafa Kemal'i sıkıştırmaya başlıyorlar. Diyorlar ki nasıl olacak bu işler? O da çıkıyor meclis kürsüsünde. Gözünün içine bakarak orada oturanların. Cümleleri lütfen dikkatli dinleyin. Meclis tutanağından okuyorum size. Hani birileri sallıyor. Bardak %70-30 geç onları. Onlar hikaye. Bugün fiilen tatbik etmek üzere yaptığımız bir takım mevaddı kanuniye vardır. Bunlara, buna mümasil bir ifadeyi koyunca bize sorarlar. Halifeniz nerededir? Halifeniz esir midir? Nerededir halife ve padişahınız? Ne cevap vereceksiniz buna? Esir mi diyeceğiz? İşte ulema ve füzelâ-i kiramımız vardır. Buradalar hepsi diyor. Ne cevap vereceksiniz? Esir olan adam padişah olmaz. Biz öteden beri diyoruz ki halife ve padişahımız kuvvet ve şu kudreti şeriyesini istismalden memnudur. Hainane hareket etmektedir. Binaenaleyh bu meseleyle iştigal artık caiz falan değildir. Gözlerinin içine bakarak söylüyor bunu. Esir adamdan padişah olmaz diyor. Malaga zırhlısı, hayatınızda duydunuz mu bilmiyorum. Bakın bu kitabı ısrarla tavsiye ediyorum hepinize. Elinizin altında olsun. Belli ki 1921 Anayasası'na çok köpük getirilecek bu saatten sonra. Sevgili Murat Sevinç ile Dinçer Demirkent'in birlikte yazdığı bu kitap gerçek bir rota olacak hepimizin önünde. Çünkü burada anlatılan, meclis tutanaklarıyla birlikte anlatılan şey gerçek. Birilerinin sallamasyonları değil. Burada o gözün içine bakılarak yapılan konuşmada söylenen hikaye, İngilizlerin Malaga zırhlısına basıp ayakları kıçına vurarak kaçan Vahdettin Haini ile ilgili bir söz. Hani bugün bazı şeyleri söylemek zor geliyor ya insanlara. Yani söylemeni engelliyorlar seni. Hayır söyleyin. Ne demek söyleyemezsin? Nutukta yazıyor ya. Vahdettin bir haindir. Ülkenin anahtarını İngiliz amiraline teslim edip Malaga zırhlısına atlayıp basıp gitmiş bir vatan haindir. Bu kadar net. E şimdi sen burada nutkun içinde Mustafa Kemal bunu söylerken meclis tutanaklarında herkesin gözünün içine bakarak esir adamdan padişah olmaz, olamaz diyebilmişken Mustafa Kemal, 100 sene sonra sen niye aynı cesareti gösteremeyeceksin güzel kardeşim? Bu anlatılan, söylenen hikayeler var ya, 1921 Anayasası, Cumhuriyet'in ayarları falan. Bak sana çok basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. 1921 ayarları senin açından ne anlam ifade ediyor şimdi? Bence bir daha düşün bunu. 1921'i tartışalım, tartışalım. 1921'de devrim anayasasını tartışalım. Üstelik öyle bir anayasa ki bir yandan zaten devam eden, var olan, demin de konuştuğumuz gibi bir devlet var. Hani artık çökmüş, fiilen bitmiş, padişah kendini İngilizlere teslim etmiş. Ama onun içinde hayır kardeşim ben varım diyen, halk iradesini ortaya koyan bir meclis var. O dönemde hani benzerleri çok tartışılmış, anayasanın anayasal çalışmaların içinde çok geçen işte o konvansiyonel yönetim sistemi denen hikaye. İçinde bir hükümetten bahsetmek mümkün değil. Ama bir meclis var ki yasama ve yürütme yetkisini kendi elinde topluyor. Onlar da devam ediyor. Yani iki yetkiyi kendi eline almış ve bugün Türkiye'de 1921 Anayasası'nı tartıştırmaya çalışan tipler olmayan bir meclis üzerinden bunu yapabileceklerini iddia ediyorlar. Her şeyin ötesinde yapmanız gereken bir meclise gerekli yetkiyi vermek. Bunun da yöntemi birinin cüzdanından çıkartıp koyduğu o saçma sapan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devam değildir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem birilerinin hala hayalinde 1921 anayasası gibi bir sisteme dönüş varsa o zaman gitmeniz gereken ilk yerdir. Meclis iradesinin güçlendirilmesi. Çünkü burada konuşulduğu gibi 100 yıl önce de olduğu gibi egemenliğin gökyüzünden alınıp yeryüzüne hakimiyet bilakay düşart milletindir denilerek indirildiği günden beri var olan halkın seçtiği, kendi seçtiği temsilciler eliyle yönetime katılmasıdır. Ama bugünkü gibi değil. Bugün olmayan bir meclisten söz ediyoruz biz. Hala istiyor musunuz 1921 anayasasını? Vallahi yerel muhtariyete kadar gitmenize gerek yok. Orada insanların seçtikleri kişilere saygı duyun. O bile yeter. Onları tutuklamayın. Seçildikten 20 gün sonra çökmeyin üzerlerine. Kayyumlar atanmasın. Sadece bunu yapın. 1921 anayasasının temel özelliklerinden bir tanesini tam değil ama yakınına gelmiş olacaksınız zaten. Yapın, yapabiliyorsanız. Ama bunu yapabilmek için herkesin sesini duymak zorundasınız. 1920'de oluşturulan meclis gibi. Herkesin, her meslek grubundan. Mesela müzakereler içinde tutanaklara yansımış bir takım ifadeler var. Meslek grupları tartışılıyor. Ya her meslek grubu burada olsun mu? Ve çıkıp söylenenler içinde en böyle temayüz etmiş, ortaya çıkmış görüş şu. Ya kardeşim her mesleği burada temsil ettirmek mümkün değil. Ama meslek grupları içinde dertlerini anlatabilecek insanlar burada olsun. Olsun ki biz kimin ne yaşadığını ilk ağızdan duyalım. Bak bu kadar açıklıkla tartışılıyor. O meclisten bugün Sayıştay raporunu görüşemeyen bir meclise geliyorsun ve sen diyorsun ki 1921 anayasası atma. Her şeyin ötesinde atma önce. 1921 anayasasını tartışacaksak bütün koşullarıyla tartışalım. Ama dedim ya incinirsin. 1921 anayasası mı emin misin diye sorma gerekçem bu. İşte ondan sonra saçmalarsın bir kupayı gösterip bu bardak deyip %70'i dolu %30'u boş bardak yok falan diye abuk sabuk konuşmaya başlarsın. Ama burada tutanakları da dahil elimizdeki bütün belgeler gösteriyor ki bugünün koşulları 1921 anayasasının çok çok çok ötesinde zaten. Ve bugün bizim tartışacağımız şey eğer bir anayasa değişikliği ise öncelik insan haklarına olmalı. Ve insan haklarını bu kadar öteleyen, gençlerinden korkan, gençleri hakkında onlar için ölüm fetvası veren bir takım alçaklarla ilgili bugün dördüncü gün tek bir dava açamayan bir düzenin içinde insan haklarından söz etmek mümkün falan değil. Hiç kimse kendini kandırmasın. Ama çok merak ediyorsanız 1921 Anayasası enine boyuna tartışılmaya bence hala layık. Hala üzerinde çok konuşulması, çok anlatılması gereken bir anayasa ve şu kitap tam kitabın başlığında söylendiği gibi kuruluşun ihmal edilmiş istisnası 1921 Anayasası kitabı İletişim Yayınları'ndan 2017'de çıkmış bir kitap. Ya tavsiye ederim hepinize. Yani anayasanın manasını anlayabilmek açısından çok fazla işe yarayacaktır. Çünkü belli ki bu pilav daha çok su kaldıracak. Anlayan, anlamayan, abuk sabuk bir sürü tip daha çok konuşacak. Bununla ilgili çok anlatacak, çok şeyden bahsedecek. Ya bunların hepsi hikaye olacak. Buraya kadarki yayının birinci bölümü. Mecburen böyle yapacağız. Neyse tam hedeflediğim gibi oldu. Yani ilk yarım saatte toparlayabildik. Şimdi bu saatten sonra hop değiş tonton yapıp gazeteler bölümüne geçeceğiz. Ama merak etmeyin gazeteler hikayesi uzun sürmeyecek. Çünkü bugün gazetelerin içinde anlatılan şey iktidar kanadından bakacak olursanız bu 1921 anayasası tartışmaları falan değil. Böyle değil. Çünkü onlarda böyle bir birikim yok. Anlatabilecek insan yok. Bugün televizyonlarda ekrana çıkartılan insanlar, uzay tartışan insanlar düşünsene ya Doğu Perinçek var, Nursili İdiz var, Erol Köse var. İnsan bileklerini keser ya. Vallahi bileklerini keser insan. Ulan yerin dibine batsın böyle uzay diye. Çıkmaz olsun böyle uzaya insanlar diye. Bu kadro tartışıyor uzayı. O zaman televizyonlarda bunu tartışacak insan yoksa, gazeteler yazmıyorsa biz şimdi gazetelerin üzerinden gidelim ki ne yazdıklarını, ne yazamadıklarını bir görelim, değil mi? Onun üzerine tartışalım. Bakın mesela Muharrem İnce tartışması gazetelerde çok yer alıyor. Çünkü Muharrem İnce'nin konuşmalarının sözlerin içinde kullandığı bir takım ifadeler herkesi çok rahatsız etti. Dün sabah burada konuştuk ya CHP tabela partisi hikayesi. Muharrem İnce diyor ki Ahmet Hakan'a konuşmuş. Çok doğru tercih. Kemal Bey'in de çok doğru tercih. O da genelde Abdülkadir Selvi'ye konuşur. Muhteşem. Tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir öngörü. Diyor ki ben tabela partisi demedim. Bu diyor hainliktir diyor. Ben öyle bir şey demedim diyor. Ne dedin? CHP'nin diyor sadece tabelası kaldı dedim diyor. Ya Muharrem Bey hakikaten giderek rakibinize benziyorsunuz. Çok ağır benziyorsunuz hem de. Yani bu bence siz daha hiçbir şey yapmadan öyle demek istemedi daire başkanlığınızı kendiniz kurmuşsunuzdur. Bir yakınınıza atayın tam olsun. Ciddi söylüyorum. Çünkü televizyon ekranında kerameti kendinden menkul tiplerle tartışırken söylediğiniz sözler yenilir yutulur sözler değil. Bakın diyorsunuz ki benim %30 oy alabileceğimi tahmin etmediler. Alsalardı beni öne çıkartmazlardı. CHP'liler kripto AKP'lidir diyorsunuz. Kripto Tayyipçidir diyorsunuz. Ya insanda biraz vicdan olur. Bakın hala insanların kafasında şu kadarcık. Ya Muharrem İnce bu ülkede umut yaratmıştı kardeşim düşüncesi vardı ya. Bu sözle onu yerle eksan ettiniz. Ciddi söylüyorum. Demek bu kadar insan kripto Tayyipçi öyle mi? Kripto Tayyipçi. Yani onların dertleri sizin seçilmeniz değil tam tersine seçilmemeniz. Öyle mi? Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Yani öyle ifadeler kullanıyor ki gel buraya Muharrem dendiği zaman istifa etmeyi düşün. Etseydin. Niye yapmıyorsun kardeşim? Ama Muharrem Bey sizin farkında mısınız? Hep bıraktıklarınız yapsaydım, yapacaktım, gelecektim, gidecektimle devam ediyor. Mesela biz sizi seçim gecesi bekledik. Siz yoktunuz ortalıkta. Adam kazandıya kadar gelen süreç içinde biz sizi hiç görmedik. Sonra bunu şöyle savundunuz. Dediniz ki CHP sandık kurullarının başında adam bırakmadı. Ben ne yapacaktım? Kimi savunacaktım? Halkı. Halkı. Oylarını savunacaktınız. Dünün yayın arasında çok fazla, gerçekten çok fazla mail geldi. Yayın arasında değil, hani yayın yapamadığımız bölümde. Dün sosyal medyadan da paylaştım. Oya Baydar'ın yeni kitabı çıkıyor. Yeni kitabı çıkıyor ve çıktı, özür dilerim. O kitapla ilgili olarak yapılan bütün röportajlarda yetmez ama evetçilerle ilgili olarak biz sazandık demiş. Ben de dün sosyal medyadan paylaştım. Gerçekten bak söylemesem kendime, aklıma, ülkeme ihanet etmiş sayarım çünkü kendimi. Bu içimde taşınacak bir şey değil. 80 yaşına hürmeten Oya Hanım'la Oya Baydar'la ilgili elbette söyleyeceklerimin bir limiti olmalı. Ama bu sözler söylenmeli. Oya Hanım siz sazan falan değilsiniz. Çok bilinçli yaptınız bunu. Siz de çok bilinçli yaptınız. Taraf gazetesi denilen o ihanet şebekesi de bilinçli yaptı. Yetmez ama evetçilerin hepsi belki bilinçli değildi ama siz bilinçliydiniz. Neden biliyor musunuz? Siz kamuoyu önderi gibi davrandınız. İnsanların görüşlerini etkilediniz. Toplantılar yaptınız. Gerçekten bir bok biliyormuş gibi çıktınız ortaya. Ama şimdi üzerinden 11 yıl geçince diyorsunuz ki yok ya biz demokrasi diye gitmişiz üstüne. Ne kadar ilginç değil mi? Hep demokrasiyi kullanıyorsunuz. Ama sizin bu saçma tavırlarınız yüzünden, sizin ve diğer yetmez ama evetçilerin bu saçma tavırları yüzünden bugün insanların demokrasi algısı tam da yayının başında konuştuğumuz gibi çoğunluk algısına dönmüş durumda. Çünkü siz düşündünüz ki yetmez ama evet diyerek bir grup oluşturulursa, bir kalabalık, bir kitle oluşturulursa onların dediği olur ve ardından da Türkiye müreffeh bir hale döner. Dün Oya Hanım bu röportajı paylaşıldıktan sonra röportajın altında yazanlara baktım. Gerçekten en çok ona üzüldüm. Çünkü şöyle yazmıştı, benim gibi sıradan insanlar pek çoğu. Ya biz bu halimizle anladık, siz nasıl anlamadınız ya? Ne kadar ağır, ne kadar incitici bir soru değil mi? Ama arkadaşlar anlamamak değil bu. Bakın bir grup için bunu söyleyebilmek mümkün. Anlamamak belki onlar için geçerli olabilir. Hayır öyle değil. Alakası yok. Bu anlamamakla alakalı falan değil kardeşim. Bu bilinçli bir tercihti. Ve bugün Türkiye'yi getirdikleri yer onların zannında hala bugünkü direniş içinde hala evet bir takım sıkıntıları var ama demokratik tartışmaların edildiği yer. Al. Bundan 3 sene önce oradan canlı yayın yaptım hatırlayacaksınız. Ben okuluma sahip çıkabilmek için Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Ankara'da Cebeci'de önüne gittim eski bir mezunu olarak. 1971 mezunu. Orada tanıştığım bir abim. Yani gerçekten hayatımda daha önce görmemiştim. Ama 1971 mezunu üst düzey devlet görevliliği yapmış. Boynunda fırlarıyla gelmiş. Tabii bu bir gösterge değil. Başörtüsü de olabilirdi. Sorun o değil çünkü. Ama orada benim yanımda, benimle birlikte polis barikatının önündeki bir beyefendi polise şunu dedi. Evladım neyi engelliyorsun sen? Ben bu okulun 1971 yılında mezunu oldum. 1971, 50 sene önce. Sen neyi engelliyorsun? Polis bunun karşılığında sadece itti. Ve işin acı yanı ne biliyor musunuz? Biz etilirken oradan, bizi iterken, insanlar tepiklerken, polis tarafından şiddete uğrarken tam yanımızda baskın oran vardı. Tam yanımızdaydı baskın oran. Meşhur fotoğrafı orada çekildi onun. Polisin okulun önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Meşhur fotoğrafı. Oy hanım, siz bilmiyor falan değildiniz ya. Yalan söylüyorsunuz. Kendinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz. Eyvallah, rahatlatın. Ama hiç olmazsa bir kez bu ülkenin sıradan insanlarını aptal yerine koymayın. Bizim de kafamızın bir parça çalıştığını düşünün, olur mu? Hiç değilse bir defa yapın bunu. O mesajı paylaştıktan sonra öyle insanlardan öyle mailler, öyle mesajlar aldım ki çok da beklediğim bir şey bu. Çok normal ama vız gelir, tırıs gider gerçekten. Mesela şöyle yazmış biri. Ha, ne kadar kolay değil mi zayıfa saldırmak? Zayıfa mı? Devletin bütün yetkisini yanına alıp insanların üzerine saldırmış kişilerden bahsediyoruz. İstanbul'da toplantılar yapmış, kamuoyunun önüne çıkıp bağırmış çağırmış insanlardan, herkes eşek bir tek kendilerinin kafası çalışırmış gibi davranan insanlardan bahsediyoruz. Başka biri şöyle yazmış, demiş ki 2015'ten sonra yaşananlar da onların suçu değil mi? Hemen onları atın. 2015'e giden yolu hazırlayanlar onlar işte. Zaten sorun da bu. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Bu ülkenin bugün yaşadığı pisliğin temel gerekçesi yetmez ama evetçilerdir. Hiç bunda, bu konuda bir beis yok kardeşim, hiç. Bugün kendini yırtmak için kimi kullanışlı aptallar diyor, kimi sazanmışız diyor. Ama hepsi aynı şeye getiriyor ve hani Ankaralı tabiriyle hayvan terli güzelim yemezler. Bak, hep getirip demokrasi. Biz daha çok demokrasi istedik, o yüzden bunu yaptık. Bu var ya, koskoca bir yalan. Sizin demokrasiden hiçbir şey anlamadığınızı gösteriyor. Hiçbir şey anlamadığınızı gösteriyor. Ve siz, hani hep söylüyorum ya, AKP'liler için de ya siz bir şey anlayacaksınız diye verilecek bir 4-5 senemiz daha yok bizim kardeşim. Aynı şekilde yetmez ama evetçilerin yardakçılığına yardım edecek 4-5 senemiz daha yok bizim. Gerçekten yok. Ülkenin bütün ayarları bozuldu çünkü. Biri mesela şöyle diyor. Bunu söylerken diyor, savcılardan briefing alan gazetecilerden biri olarak mı söylüyorsun? Vallahi hayatım boyunca yaşamadım onu. Hayatım boyunca. Tam tersine o insanların da hep karşısında oldum. Mesela ben 28 Şubatçı olmadım. 27 Nisan bildirgecisi olmadım. Mesela burada o 367 elle ilgili olarak, o kıçtan uydurma düzenleme ile ilgili olarak yapılan her şeyi tam karşısında durarak eleştirdim. Benim hiç öyle bir derdim yok. Ama sizin kuyruk acınız var ya, bütün yetmez ama evetçilerin. Çok ağır bir acı ya. Toparlanacak bir şey değil. Çünkü hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki ülkenin içine yeden sizsiniz. Ve bugün yaşadıklarımız, hani Nazım'ın söylediği gibi, kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Çoğu senin, sen yaptın. Üstelik bilinçli olarak yaptın ve sıradan insanlardan, bizlerden farklı olarak başkalarını etkilemeye çalıştın. Onlardan da o istedin. Yaptın, becerdin. Hiç değilse şimdi ağlama. Hiç değilse şimdi ağlama, edebinle sus ya. Sus, edebinle sus. Oy hanım, siz de susun. Diğerleri de ne olur sussun. Çünkü hem siyasetten anlamadığınız görüldü, hem demokrasi konusunda toplumun çok çok çok gerisinde olduğunuz görüldü. Anlattığınız her şey son derece saçmaydı. Bugün de saçma. Ne olur hiç olmazsa edebinizle susun. Anılarınızı mı yazacaksınız? Yazın. Yazın, anılarınızı yazın. Ama anılarınızı yazarken bizi eşek yerine koymayın, olur mu? Yani çok çok çok çok rica ediyorum bu konuda hepinizle. Devam edelim. Gazetelerde ne var? Vallahi gazetelerin içinde, dur göstereyim de böyle sıfırdan yekten bağırıp çağırmayalım, görelim. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti, atanın emaneti 1,5 liraya kiralık manşeti var. Anlatmaya çalıştığı hikaye de şu. AKP'nin taşınmaz satışı hız kesmezken Atatürk Orman Çiftliği'nde de talan durmuyor. 68 milyar dolarlık özelleştirmenin 60 milyar dolarını kendi döneminde yapmakla övünen AKP, Foça Tatil Köyü'nü 49 yıllığına özelleştirmek için bir kez daha ihaleye çıktı. İhaleye dernek ve vakıflar da katılabilecek, yarısı yok edilen Atatürk Orman Çiftliği arazileri de 10 yıllığına kiraya verilecek. 74 bin metrekarelik alan otopark, rekreasyon ve tarım üretim alanı olarak metrekaresi aylık 1,5 liraya kiraya verilecek demiş Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Candan. Ne kadar acayip değil mi? 1,5 lira metrekaresi. Vay be. Ankara'dan Washington'a, bu Mustafa Çakır'ın haberiydi. Ankara'dan Washington'a 2 gün içinde 2 farklı işbirliği ve S-400 mesajı, yeni sayfa arayışı. Dün sabah burada yayında bir ifade kullandım, hatırlıyor musunuz? Çok büyük gümbürtü geliyor uluslararası ilişkilerde ama öyle böyle değil. Çok büyük geliyor yani. Uluslararası bir krize yaklaşıyoruz biz. Neden? Çünkü bugüne kadar böyle bir şekilde terazide tuttuğumuzu düşündüğümüz saçma sapan ilişkiler patladı. Çok net patladı hem de. Bu arada bizim tabii dün yaptığımız hesapla kabaca 30 katrilyon liramız gümledi gitti. Ama bunun en azından 18 milyar lirasını biliyoruz ki S-400'lere verdiğimiz para ya ne ver başımızın gözümüzün sadakası kullanmayız lan falan diye şimdi name yapmaya çalışıyor birileri ama öyle değil tabii. Türkiye'nin temel gerçeği dün İbrahim Kalın'ın ağzından duyduğumuz biz tam işbirliğine hazırız sözü. Peki ya tam işbirliğine hazırız sözünün altına Türkiye'de bir takım basın özgürlüğünün, insan hak ve özgürlüklerinin ön maddeler olarak konulması gelirse ne diyeceksiniz? Vatan haini bunlar mı? Yani öyle bir derdi olduğunu zannetmiyorum kimsenin. Ama Türkiye'de yaşananlar ortada. Dün sabah sorduğum soruyu bir daha sorayım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün dün söylediği ifadeler Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına yönelik. Ne yapacaksınız şimdi? Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sevgili Hami, benim dönem arkadaşımdır siyasaldan. Hami'nin ifadesiyle, anlattığı şekliyle yani kimse bizim yargımıza karışamaz demek yeterli mi? Doğrusu o çünkü evet kimse karışamaz yargımıza. Yargı bağımsız olmak zorunda. Burada bas bas bağırdığımız şey. Ama ya şu olursa devamında? Ya biz tamam kardeşim senin yargına karışmıyoruz ama hani o Saçaklı'nın tehdidi var diye ekonomini yerle bir ederim. Ya gerçekten Biden yönetimi Türkiye'nin ekonomisini yerle bir etmek üzere bir takım hazırlıklar yaptıysa ne yapacağız o zaman? Bence bekleyelim görelim. Ama ekonomi demişken dün Canan Kaftancıoğlu ilk kez paylaştı. Ya ben habere bakamadım doğrusunu isterseniz. Gerçekten içim almadı çünkü. Gencecik bir çift 1,5 yaşındaki kızlarını kadının kız kardeşine yani teyzeye bırakarak intihar etti yoksulluktan. Gencecik bir çift. Yani ne anlatılır bilmiyorum ki. Bunun üzerine nasıl bir cümle kurabilirim ki? Ben kuramam. Varsa bir cümleni siz kurun. Hani Türkiye'de yoksulluk artık tanım değiştirdi. Yoksulluk yok. Temel anlamda tam yoksulluk yok falan filan var ya. Yok. Ne bileyim işte halkın geçim sorunu yok, sıkıntısı yok. Valla ben kuramadım bir cümle bilmiyorum. Berberoğlu yeniden vekil. Ya öyle saçma ki. Şimdi burada birinci sayfayı almışlar. Bir yandan meclis kararı okunuyor. Yani Enis abi tekrar yeni açanlar ilk kez izleyenler için söyleyeyim. Niye Enis abi diyorsun onu mu tutuyorsun? Yok benim eski iş arkadaşım da Enis abi. Hani 25 senedir tanıdığım bir adam. O yüzden başka türlüsü bana çok samimiyetsiz gelir. Enis abi tekrar milletvekili bu net. Ama Devlet Bahçeli çıkıp diyor ki öyle bir şey olmaz. AKP Grup Başkan Vekili çıkıyor diyor ki bak okunan karar beraat kararı değildir. Hadi ya. Ne yapalım? İşte dava devam ediyor, bekleyelim. Ulan dava devam ediyor, bekleyeceksek Haziran ayında niye kaldırdınız adamın vekilliğini? Benim de söylediğim oydu o gün işte. Tam da buydu. Dava devam ediyor, bekle bir ya. Bekle. Daha bunun devamında senin anlattığın şekilde Anayasa Mahkeme süreci olacak. Bekleyelim mi onu da? İşine geldiği zaman hukuk uygulayanların Türkiye'yi getirdiği yer burası işte. İşine geldiği zaman bekleyelim. Dava süreci devam ediyor. Devam edelim. Hedefimiz tüm vatandaşları aşılamak. Sabah gazetesinin sürmanşeti bugün. İnşallah. Vallahi çok isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 gün aradan sonra Covid-19 aşısının ikinci dozunu da oldu. Aşı yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Erdoğan, ikinci doz Covid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz dedi. Güzel. Bu konuda sıkıntımız ne? Aşı yok. Ülkenin Sağlık Bakanı çıkıyor diyor ki yani bizim diyor sağlık ordumuz çok yetenekli diyor. Biz gerekirse diyor günde 1,5 milyon hatta 2 milyona yakın aşılama yapabiliriz. İş ki aşı olsun diyor. Onu ben söyleyeyim sen söyleme senin işin o çünkü. Ülkeyi tek başına yöneten kişi duruyor mu? O da yapıştırıyor. Bilimde kadınlar daha etkin olmalı. Lütfen dikkatli dinleyin. Emine Erdoğan 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Erdoğan geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınlarımızın daha etkin yer alması dileğiyle dedi. Emine Hanım, çok doğru sözleriniz. Eşinize de söyler misiniz? Eşinize de söyler misiniz bunu? Yani astronota Türkçe karşılık ararken hatta bir bayan bile ifadesini kullandı. Kullanmasın böyle ifadeler. Yani biz söyleyince sallamıyor. Belki siz söyleyince sallar. Çünkü doğru mu söylediğiniz sözler? Ama böyle olmamalı. Devam edelim. Sabah gazetesi. Hadi gazete ne yapacağım? Laiklik ve cumhuriyetle ne derdiniz var? CHP'li Engin Altay'dan Ayasofya imamına sert sözler. Anayasadan laiklik ilkesinin çıkarılmasını isteyen Profesör Mehmet Boynukalın'a milletin dinine ilişme, işini yap, haddini bil imam efendi dedi. Gerek yok. Hadi oradan be demek yeterliydi bence. Senin haddin mi, sen kimsin demek mesela. Dilinizi koparıp elinizi kıracağız. Dün hani savcılara seslenmiştim ya. Bak bir daha sesleniyorum. Sosyal medyada Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir, aynı zamanda bir internet sitesinin de kurucusu olan Emre Kayırlı diye bir tip var. Elinde silahlarla, otomatik silahlarla falan pozlar veriyor. Ve öğrencilere diyor ki bu çocukların eğitim hayatlarına son verilsin, mal varlıklarına el konulsun. Lan bir öğrencinin mal varlığı ne olacak? Düdük. Sırt çantasının içinde bir şişe su. Belki. Hani cep telefonu, şarj cihazı falan, bunları mı istiyorsun? İstesen verir o çocuklar. İnsanlıktan 5 kuruşluk nasibini alsan, ihtiyacım var kullanayım mı desen verir. Ne kadar kolay değil mi sosyal medyadan arkana o tipleri alarak atıp tutmak? Bu ülkenin savcıları nerede? Ya soruyorum kardeşim, soruyorum ya. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi duruyor. Nerede bizim savcılarımız ya? Dün sabah söyledim, bak yılmayacağım ben bunu, sonuna kadar tekrarlayacağım. Neredesiniz? Ya sizin de çoluğunuz çocuğunuz var. Sizin de sevdiğiniz insanlar var. Onları da tehdit ediyor bu. Neredesiniz? Nasıl bakıyorsunuz çocuklarınızın gözüne? Nasıl bakıyorsunuz ya? Nasıl bir soruşturma açmıyorsunuz bu tiplerle ilgili? Sonra Metropol'ün araştırma sonuçları açıklanıyor. %47'si bu araştırmaya katılan üniversite öğrencilerin ben yurt dışında yaşamak istiyorum diyor. Şimdi o çocukları suçlayabilir misiniz? Biri çıkıyor tehdit ediyor, ülkenin hukukçuları yok ortada. Yok. Anlatabilecek misiniz şimdi vatan haini bunlar diye? Söyleyebilecek misiniz gerçekten? Çoluğunuz çocuğunuz yok mu sizin ya? Ya her şeyi bırakın, siz birinin çocuğu değil misiniz ya? Ananız babanız ne hissederdi siz böyle tehdit edilseniz? Siz savcı olduğunuzda mesela buna mı sevinmişti? Benim oğlumu kızımı artık kimse tehdit edemeyecek diye mi? Gerçekten bu muydu derdi onların? Ama siz unutuyorsunuz herkesi. Siz bu ülkenin insanlarını sallamıyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Onların ne yapabileceğini, nereye kadar yapabileceğini hiç umursamıyorsunuz. Gerçekten içiniz rahat ediyor mu ya? Yastığa kafanızı koyduğunuzda uyuyabiliyor musunuz siz? Hukuk eğitimini bunun için mi aldınız? Boş olmuş yani. Çok gerekli değilmiş ya. Başka bir şey de okuyabilirmişsiniz. Devam edelim. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Borçlu Hayatlar manşetiyle çıkmış bugün Bir Gün Gazetesi. Hayaller uzay, gerçekler açlık, yoksulluk, borç batağı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verileri işsizlik ve pahalılıkla boğuşmak zorunda bırakılan halkın borç sarmalına düştüğünü gösterdi. İhtiyaç kredisi oranları %43 arttı. İhtiyaç kredisi kullanıyor insanlar. Ama asıl acıklısı burada kredi kartı borcu. Ya pek çok insan hayatını döndürebilmek için olmayan bir parayı harcıyor şu anda. Yok öyle bir para. Yok. Ama yaşamak zorunda. Yani burada haberin içinde de kullanılmış. Tam da o ifadeyle. Geliri yok, kredi kartı borcu var. E soru şu değil mi? Kredi kartı borcunu kim ödeyecek? Birinin ödemesi gerekiyor kardeşim onu. Gelir yok. Kredi kartıyla alışverişler ilk kez 1 trilyon liranın üzerine çıkmış. 1 trilyon lira. Kriz aparatı anayasa. Ya geçelim arkadaşlar. Geçelim. Biri çıkıp karşınızda, vallahi kusura bakmayın ben bunu söylemek zorundayım. Biri çıkıp 1921 anayasasını bizim demin burada konuştuğumuz şekliyle konuşmadığı sürece dinlememenizi tavsiye ederim. Çünkü emin olun hiçbir bok bilmiyordur. üzerine çalışmamıştır, kafa yormamıştır. Bu ne kardeşim, niye bu hale geldi dememiştir. Vallahi bak, ya bu açık yüreklilikle söylüyorum sana. Hiç kimse kusura bakmasın, ben tevazu falan da gösterebilecek değilim. Çünkü bunun bu şekliyle konuşulması lazım. Kalan hikaye ya. Havanda su dövmek o. Geç. Kimsenin bir işine yaramaz ki. Televizyon programı yaparsın, çok şahane. Her boku konuşuyor ama diyorum ya kardeşim bak. Ya işin saçmalığı şu. Ya uzay konuşuluyor. Peri Doğunçek, Erol Köse ve Nursel'i İdiz konuşuyor ya. Hakikaten gerçekten bitmişiz biz ya. Bitmişiz. Devam edelim. Devam edelim, devam edelim. Evrensel'de mi kaldık? Evrensel'in manşeti 200 bin aşı nerede? Sağlıkçılar ve 75 yaş üstü için 3 milyon doz aşı getirilmişti. Hesap dün televizyonda da yapıldı biliyorsunuz. 2 milyon 800 bin kişiye şu anda aşı uygulanmış görünüyor Türkiye'de. 2 milyon 800 bin kişi. Biz 3 milyon aşımız vardı bizim. 200 bin aşı nerede? Hatırlıyor musunuz burada AKP'nin ilk mesela Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'na aşı yapıldı mı diye sormuştum ben. 200 bin aşı yok ortada. Birileri aşı yaptırmış kardeşim. Sağlık Bakanlığı otun bokun kaydını yayınlamayı biliyor. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK üyelerinin sağlık kayıtlarını bir yayınlasa da görsek ilk doz aşı olanlar var mı aralarında? He? Bak bunu söylediğin zaman sana diyecektir ki onlar kişisel bilgiler, paylaşılamaz. Bizim donumuzun rengine kadar paylaşıyorsun herkesle. Akademisyenlere kendi kapıları yasaklandı. Dün en büyük duyar kaslar buradan geldi. Saadet Partisi Gençlik Kolları'nın yaptığı bir eylem. Ama onun öncesinde başka bir grubun da Boğaziçi Üniversiteli öğrencileri protesto için yaptığı eylemle ilgili olarak ben Beyazıt kapısında insanlara açıklama yaptırmıyorsun hocalara utanmadan İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa hocalarına deyip paylaştım. Bazıları şöyle şeyler yazmış altında. Yalnız düzgün yazılmış abi, öyle değil o. Yani sen de biliyorsun o şeriat talebi değildi. Nasıl değildi ya? Nasıl değil? Ne anlatıyorsun birader? Ne anlatıyorsun sen? Polis bir tanesinde çocukların etrafını çeviriyor aman bir zarar görmesinler diye. Öbüründe yürüyen hocayı durduruyor ya. Bak yürüyen hocayı durduruyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu yasak. Sokakta yürüyorsun. Elinde kuruluşun ihmal edilmiş istisnası kitabı var. İletişim Yayınları'ndan 2017 yılında çıkmış. Murat Sevinç'le Dinçer Demirkent'in yazdığı 1921 Anayasası'nı anlatan kitap. Merak ediyorsun. Ve diyorsun ki ben yürürken bunu okuyacağım. Yüksek sesle okuyorum ulan. Sana ne, okuyorum yüksek sesle. Polis gelip sana diyor ki yürüme. Yürüme. Haliyle diyorsun ki sana ne? Yürüyemezsin diyor. Niye diyorsun? Covid tedbirleri diyor. Ne yapalım biz de hani sırtımda taşıyarak yürümüyoruz. Yakınımda insanlar var yürüyoruz. Dur diyor. Bu arada çekim yapan gazeteciler gözaltına alınıyor. Niye? Çekme. Neden? Çekme kardeşim, burada haberlik bir şey yok. Lan nasıl haberlik yok? Yürüyen insanı durduruyorsun. Bu dünyanın her yerinde haber. İş bakın tamamen akıldan çıktı artık. Bunun akılla bir alakası yok. İsteniyor ki bu insanlar seslerini çıkartamasın. Ya engelleyemezsin güzel kardeşim. Engelleyemezsin, öyle bir şey olmaz. Ve sen çıkıp sonra utanmadan diyorsun ki özgürlükçü anayasa yapacağım, yanıma gelin. Lan yürü. Neyse, kime sarılacaksan sarıl, kimi kucaklıyorsan kucakla, beni kucaklama. Tamam. Konuşalım. Beni kucaklama. Vay arkadaş ya. Yani tövbe estağfurullah ya. Ne söylenir bilmiyorum ki. Ondan sonra herkes kafasına göre iş yapıyor. Herkes. Devam edelim. Evrensel böyle. 200 bin aşı nerede? Çok doğru bir soru soruyor Evrensel. Nerede ya aşılar? Yayınlayın kayıtları. Görelim. Alan mı var, satan mı var? Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti Osman Havala. Kavala, Havala. Neden? Kavala'nın şirketine bakanlıktan fesih davası. Gezi eylemlerini finanse eden Osman Kavala. Böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey yok. Mahkeme bunu ispatlayabilmiş durumda değil. Osman Kavala'nın şu anda avukatları onun adına sanırım dava açabilirler. Ben olsam bu gazeteye dava açarım. Böyle bir ispat yok ortada. finanse ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan D. Ama öbürünü diyemezsin. Tam tersine böyle bir ispat yapılamadığı için süründürülüyor zaten adam. O, yurt dışından gelen paraları Türkiye'deki yandaşlarına dağıtırken usulsüzlük yapmış, Anadolu Kültür AŞ adı altında vakıf gibi bağış toplamış, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetiminden kurtulmak için de şirket statüsünü kullanmış. Ticaret Bakanlığı da bu nedenle şirket feshi için dava açmış. Havala sistemi diyor. Kavala'nın para transferi için kullandığı dolambaçlı yöntemler akıllara havala sistemini getirdi. Havala suç örgütleriyle terör örgütlerinin finans sağlamak için başvurduğu yeraltı bankacılık sistemi olarak biliniyor. Bu sizin hani şeyde gezi zamanında attığınız çadırda atom bombası krokisi çiziyorlar gibi bir şey mi bu? Ayrıca öyle bir para iletim sistemi olsa en iyi siz bilirsiniz. Akşam FETÖ yazıp ellerine vermiş. Meclis Başkanı Şentop, FETÖ'nün beslediği senatörler tarafından kaleme alınan Türkiye karşıtı mektuba tepki gösterdi. FETÖ yazıp ellerine vermiş gibi dedi. Amerikalı senatörlerin diyorsun. Mustafa Bey, bakın bunun daha önce de çağrısını yaptım ben. Şu hala şu güç elinizde. Ya ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyım. Mesela ilk kademede siz bunu yapabilirsiniz. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri parlamentolar arası dostluk grubunu kapattım. Buyurun. Buyurun. Ya Allah aşkına yapsanıza görelim hep beraber. Vallahi bak yapabilirsiniz bunu. Parlamentolar arası dostluk grubunu kapattım deyin. Meclis Başkanı değil miyim ulan ben? Kapattım. Kapattık kardeşim, kapattık. Hadi bakalım. Allah aşkına yapsanıza. Niye yapmıyorsunuz? Kendi yandaşınız gazetelerden böyle bir şey anlatmak daha kolayınıza geliyor çünkü. Değil mi? Atıyor. Mahir Ünal gibi işte. Bardak ben öyle demedim, montajcı bunlar. Ya dediğinin tamamı saçma. Tamamı neresinden tutarsan tut saçma. Hem de çok saçma. Anlatabiliyor muyum? Özür diledi, affettiler. Bak bu haber ben bir tek akşam gazetesinde gördüm. İlginç bir haber. Sabah bunu unutmayayım diyordum kendi kendime. Enes Kanter hikayesi. Ya arkadaşlar bence bir şey söyleyeyim mi? Yani Enes Kanter, yani sporcu olarak ciddiye alabilirsiniz. İyi bir basketbolcuydu ama onun dışında Enes Kanter'in ciddiye alınacak 5 kuruşluk değeri yok. Vallahi 5 kuruşluk değeri yok. Aklını bu kadar kiraya vermiş bir adamdan sporcu falan da olmaz. Vallahi yani beyni bu kadar çalışıyor bu çocuğun. Daha ötesi de yok. Kafası çalışmıyor. Gerçekten kafası çalışmıyor. Ya da işte aklını kiraya verdiği için hani birinin kirli donuna, ağzında yarısını gevelediği çay bardağına, ne bileyim işte onun attığı kirli atlete falan plonjon atabilecek bir tip olduğu için bence çok ciddiye alınacak biri değil. Hani Rockefeller'ın torunuyla birlikte şöyle yapmış, böyle yapmış, ona maktube yaptırmış. Yani çok normal ya. Ya bu heriflerden hiç bok olmaz. Olmaz. Olmaz, göreceksiniz. Ailesi reddetmiş değil Selahattin Bey, yanlış biliyorsunuz. Tam tersini, o bir şey yayınladı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra. Benim babam işte Fethullah Gülen'dir, siz babam değilsiniz, anam değilsiniz. Aklı sıra ailesini koruyor. Yani onlarla benim bir alakam yok. Hadi ya, gerçekten mi? Neyse, sonuçta suçun şahsiliği diye bir ilke vardır zaten. Anasından babasından bize ne? Bir suç varsa ortada şahsidir o. Cezası da şahsi olur. Şunun güzelliğine bak ya. Ayın seçimi. Ay'a gideceğiz ya. Ayın seçimi. Ayın elemanı Meral Akşener. Yalnız Meral Hanım, bak ben tanıyorsam mesela buna çok güler geçer. Ayın elemanı diye fotoğraf paylaşmışlar. Kafayı fotomontaj yapmışlar. Photoshop. Meral Hanım'ın kafasının kullanıldığı fizik gayet düzgün. Tam giyim tarzı da benziyor. Bence gayet hoş bir fotoğraf olmuş. Meral Hanım buna alınmaz. Hatta sizi ciddiye de almayacaktır büyük ihtimalle. Hadi lan düdükler deyip geçecektir. Ayın elemanı olarak onu yapmışlar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzay yolunu karayolu zannetti. Ne güzel işte, yolu yapmıştınız. Türkiye uzay programını ilan etti. 2023'te Ay'a gideceğiz dedi. Muhalefet yine yan çizdi ama millet uzay macerasını çok sevdi. Ne yaptı? Uzay macerası çok sevdi. Ya ben biliyorum oğlum, uzay 1999 falan vardı. Vallahi bak. Çok ciddi söylüyorum, o önemli onlar. Biz zaten sevmiştik onu. Çok sevmiştik uzay macerasında. Böyle bir şey değildi o. Google arama motoruna bakmışlar. Bak haberin yapılışındaki ciddiyete bak Allah aşkına. Google açıyorlar. İstanbul'dan kadın astronot, kelime kadın astronot sözü en çok hangi ilden aranmış? İstanbul. 100. 100 ne? 100 kere. O çok mu? He. 100 diyorsun lan. Milyarlarca insan kullanıyor onu. Öyle mi? Bana öyle demediniz siz. Neyse. Uzay istasyonunun en çok arandığı iller. Dikkat. Bir Siirt. Çok özür dilerim. Ne? Siirt. Uzay istasyonu. Mantıklı. 2 Rize. 3 Düzce. 4 Bolu. 5 Eskişehir. Ay kelimesinin en çok arandığı iller. 1 Ağrı. 2 Kars. 3 Sinop. Hani Ağrı ile Kars anlarım da Sinop'takiler siz neyi aradınız bilmiyorum ya. Ya dünyanın en güzel ay manzaralarından bir tanesini siz görüyorsunuz. Vallahi o radarın oradan. En güzeli yani dünyanın en güzel. Sinop'tan izleyen var mı yayını? Radarın oradan hani hatta o eskiden hamam olarak kullanılan şey vardı bir tane. Radara çıkarken, küreye çıkarken. Dünyanın en güzel ay manzarasını sen görüyorsun. Neyi arıyorsun? 4 Ardahan, 5 Iğdır. Ay. Ay aradık biz ya. An adam görmüyor o yüzden. Uzay kelimesinin en çok arandığı iller 1 Bursa, 2 Sivas, 3 Çankırı, 4 Karabük, 5 Bayburt. NASA kelimesinin en çok arandığı iller. Ben en çok buna yırtıldım. NASA'yı arıyor herif. 1 Kütahya, 2 Amasya, 3 Kırıkkale, 4 Elazığ, 5 Malatya. Ve burada işte Anadolu'nun İl il Anadolu'nun seçimi diye başlık atmışlar ya. Ayın elemanı da Meral Akşener. Bu gazete çok ekstra bir şey. Bu kafaya ulaşabilmek çok zor ya. Adam bundan haber yapıyor. Annelere emekli maaşı, kadınlar için erken emeklilik fırsatı. Bugün hocaya gelen sorulardan bir tanesi ve sorulardan birinin başlığı gündem konumuz olacak. Hocam ben aşık oldum, tansiyonum düzeldi. Olmaz o, saçma sapan bir şey olmuşsundur. Öyle bir saçmalık olmaz. Aşk hali doğrudan zaten tansiyonu oynatan bir şeydir. O zaman aşk değildir senin. Yanlış anlamışsın sen. Gazdır, gazdır o. Hocam arkadaşlara Allah o arkadaşların cezasını versin. Aşık oldum, tansiyonum düzeldi diyorum. Kimse inanmıyor. Bu kez arkadaşlar haklı. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Bu dertten kurtulmuş olabilir miyim? Cevap, aşk da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltir. Yani yine de sen ilaçlarını atma. Ya söylesene adama, öyle bir şey olmaz. Yapılan araştırmalara göre aşık kişilerde beyin kan akımı, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır. Kilo kontrolü iyi olur, kendini beğendirme çabası o. Çok basit bir sosyolojik etkinlik yani. Hocam! Yılın sorusu geliyor. Hazır mısınız? Yani 2021'in şu zamana kadarki en iyi sorusu. Hocam 2008'de ayağımda problem vardı. Geçmiş olsun. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama hassas bölge de etkilendi. Doktorlar sürekli Viagra yazıyor. Ne yapmalıyım? 2008'de ayağımda problem vardı. Evet. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar. Epiduralden bahsediyor muhtemelen. Ama diyor hassas bölgede etkilendi. Doktorlar sürekli Viagra yazıyor. Lokal anesteziye bağlı hasar var mı? Bir bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git, sonra üroloji gerekebilir. Viagra gibi ilaçlar her derde deva değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Nereden anladın kan şekerin yüksek olduğunu? Öyle mi yazdınız lan? Kan şekerin yüksek olabilir. Olabilir. Yani sanki öyle bir şey geldi bana. Cinsel hayat etkilenebilir. Bir an evvel muayeneni tamamla. Beni nasıl ilgilendiren bu değil ki. Gazetede, bugünün gazetesinde birinci sayfadan bu nasıl duyurulmuş? Ayağım ağrıdı, doktor cinsel gücü artırıcı ilaç verdi, doğru mu? Ne oldu? Ayağın ağrıdı. He? Doktor da cinsel gücü arttırıcı ilaç verdi. Doktora ayağını gösterdiğinden emin misin? Bir, gittiğin kişinin doktor olduğu kesin mi? Üç, içerideki soru bu değil. Ayağım ağrıdı, doktora gittim, cinsel gücü arttırıcı ilaç verdi. Tam o doktor değildir, vallahi bence değildir. Ne yaptın, yazdırdı, reçeteyi alabildin mi? Sisteme kaydetmiş mi? Girebiliyor mu yani sisteme? Diyorum ya, bu kafaya ulaşmak çok zor. Hocam ben karşılıksız ilişki yaşıyorum. Bak sabah ben bunu gördüm, dedim ki tam da işte yayına giriyorum artık, girmeden önce bir 30 saniye önce falan. Ulan dedim, bu adam her boyayı boyadı, bir tek Gönül abla olmadığı, Güzin abla olmadığı kalmıştı, onu da istiyorlar şimdi. Allah aşkına şunu bir dinle, bunun karşılıksız ilişkiyle ne alakası var bir anlat bana. Karşılıksız ilişki yaşıyorum, 59 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor, bende hala istek var, doktor bu yaşta hala ne istiyorsun derse ne derim? Önce şunu de, bunun karşılıksız ilişkiyle ne alakası var? Karşılıksız ilişki olmaz zaten. Karşılıksız mesela sevda yaşayabilirsin. Ama ilişki var ya, o zaten olması için en az iki taraf olması gerekiyor. Önce bir Türkçe açısından zaten sakata düşmüş durumdasın. İki, bu anlattığın karşılıksız ilişki falan değil. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Ne diyorsun hocam? Eski alışkan olduğunuz, alışkan mı? O yapışkan, alışkın diyecektin galiba. Alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. İçindeki Haydar Dümen çıkıyor burada hocanın. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Öyle bir şey yok. O aşamaya gelmemiş. O yok öyle bir şey. Yani bu pozisyon seçimi falan değil daha. Çok hızlı. Sence de biraz hızlı gitmiyor muyuz ya? Çok anlamsız bir yere geldi soru. Zaten saçma. Karşılıksız ilişki yaşıyormuş. Önümüzdeki hafta klasik roman yayınında. Ya ben de bir haftadır düşünüyorum. Çok geç kaldım, kusura bakmayın. Gerekçesini de size açık yüreklilikle söyleyeyim, anlatayım. Yani hiçbir şey saklamadan. Hep öyle oluyor çünkü biliyorsunuz. Ben yaklaşık bir 10 gündür çok ciddi şekilde uğraşmak zorunda kaldım. Gerekçesi şu, yok çok şükür sağlık sorunu falan değil. Şu gazeteciler cemiyetinin arkada şurada şeyini görüyorsunuz. Hop, onun tersim dönüyor burada. Evet bu. Benim meslek örgütümün Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürüttüğü bir proje var biliyorsunuz. Media for Democracy, Democracy for Media. Demokrasi için medya, medya için demokrasi projesi. Ve bunun içinde de basın evi destek aracı diye bir destekleme sistemi oluşturuldu. Ben de 2019 yılının içinde bu destekten yararlandım. Biliyorsunuz burada yayın ekipmanını yeniledik. İşte bir kısmını yenileyebildik ama bir kısmını yenileyemedik. Şimdi onun üçüncü dönemi çalışması başlıyor. Ben de bu yayınla ilgili yine hani basın evinin desteğini alabilmek için, gazeteciler cemiyetinin desteğini alabilmek için çalışma yapmak zorunda kaldım ve ben bu konuda biraz takıntılıyım. Hani ne lazım, nasıl yapmak lazım? Onun için böyle uzun uzun çalışırken bir parça imal etmek zorunda kaldım. Yaşar Kemal yayınından beri çok konuşamadık ama sağ olsun bazı sevgili izleyicilerin de ismi unuttum ama söz veriyorum haber vereceğim. Söz veriyorum haber vereceğim. Çünkü kendisinin önerisi de son derece yerindeydi. Dedi ki ya madem öyle kısa bir şey yapalım ama pas geçmeyelim. Lütfen kısa bir şey yapalım. Ve onun önerisiyle benim hazırladığım kitap çakıştı. Biz şöyle kısacık bir kitap konuşacağız. Hepiniz ama çok önemli bir kitap. Herman Melville'in Moby Dick'le tanıyorsunuz çoğunuz. Hani burada Moby Dick'i de çıkartıp haftaya bitecek bu cuma sabah istiyorum masamda Amerikan filmi repliği de kurabilirdik ama değil. Herman Melville'in Katip Bartleby'si Can Yayınları'ndan çıkan gerçekten kısacık bir şey. Ama dünyanın en önemli öykülerinden bir tanesidir bu. Çünkü bir noterin yanında çalışmaya başlayan böyle nasıl anlatayım son derece sıradan, çok sıradan hem de yani böyle hayatı senin benim hayatım gibi geçen ve yaşamına ilişkin çok fazla bir şey bilmediğimiz bir adam, gencecik bir insan. O noterle birlikte çalışmaya başlar. İşini de çok iyi yapar katip, çok iyi yapar. Fakat bir süre sonra bugün pasif direniş olarak adlandırabileceğimiz bir çalışmama sistemini getirir. Ve bu kitabın getirdiği bir cümle, yazıldığı günden beri, yani 19. yüzyılın ortasından beri bütün edebiyatı etkilemiş bir cümledir. İngilizcesiyle I would prefer not to, yani yapmamayı tercih ederim. Yapmamayı tercih etmek nedir? Pasif direniş nedir? Çalışma hayatı nedir? Bununla ilgili yaşamı biraz sorgulayan bir çalışma yapalım. Cuma gününe bu olsun, olur mu? Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa. Herman Melville'in Katip Bartleby'si. Küçücük, kısacık bir öykü. Tek bir öykü. Bunu aynı zamanda Can Yayınları'nda, yani 8 lira zaten kitabın toplam bilir. Hatta şimdi indirimli hali 5 lira falan gibi. Çok özel bir kitap. Gerçekten çok özel bir kitap. Okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Kitabımız bu olsun. Önümüzdeki cumaya. Şimdi benim size bu arada okuduğum kitaplar, bir tanesi bu. Ama bu çalışma amaçlıydı zaten. Neredeyse bir 15 gündür sürekli bunun üzerinde yazıyorum, çiziyorum, not alıyorum falan. Burada söylenen hikaye, kuruluşun ihmal edilmiş istisnası, 1921 Anayasası'nın çalışma stili nedir, ne içerir, ne önderir, ne önerir, buna ilişkin. Bunun dışında 2012'nin sonu, yanlış hatırlamıyorsam, bir haber, Hürriyet Gazetesi'nden ben okumuştum haberi, çok net hatırlıyorum. Böyle yani insanın yüreğine oturuyor. Gerçekten yüreğine oturan haberlerden bir tanesi. Damal'da, Damal Dağı'nda. Hani o Atatürk'ün silüetinin düşmesiyle çok şey yapılır, anlatılır. Ardahan üzerinden hep yılın belli tarihlerinde. Oradan bir kadın cinayeti haberi geldi. Ama kadın cinayeti haberi şöyleydi. Şizofreni teşhisi konmuş bir adam. Karısını 4 yaşındaki oğlunun gözünün önünde başını keserek öldürmüş ve başını camdan dışarı atmıştı. 4 yaşındaki çocuk bütün sahnelere şahit olmuştu. Ve bunu yapmadan önce de mutfaktan bıçağını getirmesini isteyerek ondan bir boy büyük oğlunu mutfağa yollamıştı. Ve o çocuk koşarak daha önce de babasının şiddetine çok sayıda şahitliği olan muhtarın evine gitmiş. Ve muhtarı getirip orada bunun engellenebilmesi için bir şeyler yaptırmaya çalışmıştı. Ama olmamıştı. Kadın bu şekilde öldürülmüştü ve Ayşenur Yazıcı'yı tanıyorsunuz. Sevgili Ayşenur Yazıcı bu kitabı sağ olsun bana imzalayıp yollamıştı. Epey de oldu yollayalı. Ama işte ben kendi içimde bir sıraya diziyorum kitapları. Ayşenur Yazıcı bunu hiç eğip bükmeden bu bölümünü sabit alarak, haberin bu bölümünü sabit alarak üzerine bir roman kurgulamış ve roman karakterlerinin tamamı o günü tartışıyorlar aslında. O küçücük çocuk bir anlamıyla akıl hastanesine düşüyor. Abi Yusuf, hani muhtara giden, cinayeti engellemeye çalışan çocuk. Ablaları, anneanne figürü, dede figürü. Hepsi kendi açılarından konuşuluyor. Çok ilginç bir kitap, Çit. Ama okuması biraz zor bir kitap, baştan söyleyeyim. Çünkü haber zaten kendi içinde çok ciddi sıkıntılı. Ben 2012'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir bakın ne olur yani. Şeyi çok net hatırlıyorum. Zaten Ayşenur Yazıcı da burada belirtmiş. Ardahan'dan, Damal'dan gelen bir haberdi. Karakterler o kadar net ki burada isimleriyle kullanmış zaten. Çocukların adları tamamı yazıyor. Öldüren kişinin, öldürülen kadının adı. İşte Zeynep'in yaşamı. Nasıl aslında zaten o yaşamın kötü başladığı, bir tecavüzle başladığı, devam ettiği anlatılıyor. Şizofreni hastası olduğu biline biline. Daha önce defalarca kolunu bacağını kırmasına rağmen getirilip tekrar o insanın aynı eve yerleştirilmesini anlatıyor. Çok ağır bir kitap. Ayşenur Yazıcı'nın Çit kitabı. Destek Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Acar Hoca, Acar Baltaş. Ben kişisel gelişim kitapları sevmiyorum. Biliyorsunuz, söylüyorum da bunu. Yani hiç eğip bükecek bir şeyim de yok. Sevmiyorum. Ben kişisel gelişime inanmıyorum çünkü. Böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Ama Acar Hoca bu konuda çalışmalara başlayan ilk kişilerden biri eşiyle birlikte. O da sağ olsun bu kitabı yollamış. Çok da ilginç bir hikayesi var. Doğan Kitap bana yollanan kitabı Nilay Örneğe göndermiş. Nilay bana arayıp haber verdi. Senin adına bana kitap geldi. Ünsal'ın niye diye imzalamış Acar Hoca diye. Allah Allah. Nilay'dan ben beklerken muhtemelen anlaşıldığı yapılan hata. Hacer Hoca sağ olsun imzalayıp yollamış. Kitap ilginç bir kitap. Benim çok hızlıca taradığım kitaplardan biri. Dediğim gibi ben kişisel gelişime inanmıyorum. Açık yüreklilikle söyleyeyim de size. Hayatta da böyle kitaplara takılmam. Ama Hacer Hoca'nın şöyle bir farkı var. Bilimsel veriler eşliğinde bir takım sosyolojik olguları da açıklıyor. Mesela burada benim en çok dikkatimi çeken hikaye. Bu da sanırım bir 3 yıl kadar önceydi, 3-4 yıl kadar önce. Hatta burada yayına da konu etmiştik, hatırlayacaksınız. Şöyle bir çalışma İngiltere'den gelmişti, akademik bir çalışma. Dindar insanların dine inanmayan insanlardan daha uzun yaşadığı üzerine. Hatırlıyor musunuz? Hatta onların içinde bir başlık daha vardı. Zuhal Baltaş'ı da tabii ki anmak lazım. Sevgili Joy Mizrahi hatırlatmış. Çok teşekkür ederim. Doğru çünkü söylediği. İngiltere'de yapılan bir çalışma bize göstermişti ki dindar insanlar dine inanmayan insanlardan daha çok yaşıyor. Ama bunun içinde bir başlık daha var ki o çok daha ilginç. Dindar kadınlar dindar erkeklerden de daha çok yaşıyor. Mesela içindeki bölümlerden bir tanesi, Acar Hoca'nın anlattığı bölümlerden bir tanesi o. Bunun gerekçesini anlatıyor. Yani tevekkülle hayatını bir yere bırakmanın, biraz böyle eyvallah demenin, kabullenmenin bunda bir basamak olacağını öneri olarak söylemiyor bunu ama ve zaten sadece hani din deyince herkesin aklına da İslamiyet gelmesin. Her ders, her din için geçerli aynı şey. Böyle bir durum olduğundan bahsediyor. Kitabın önemli özelliklerinden, önemli duyurularından bir tanesi bence bu olmalı. 3. Güray abi, Güray Öz'ü tanıyorsunuz hepiniz. Biz tutukluluk hali üzerinde de çok konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Güray abinin Dinleyin Size Bir Şey Söylüyorum adlı şiir kitabı. Çok taze bir kitap. Dumanı üzerinde ve Giray abi yazdığı şiirlerle aslında bir çağrıdan bahsediyor. Bir çağrı yapıyor insanlara. Kitaba adını veren Dinleyin Size Bir Şey Söylüyorum şiirinin içinde de öyle bir bölüm var ki ya o bölümü okuyayım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bütün kitap aslında onu anlatıyor. Dinleyin, size bir şey söylüyorum. Bin defa anlattıkları hikayeyi ihtiyar adamların, bir de benden dinleyin. Dinleyin. Kötüye gidiyor çünkü işler. Çünkü ruhumuza ektikleri tohum uyutuyor bize. Kolunuzu yukarı kaldırın, sıkın yumruğunuzu, inkar edin okuduğunuz kitabı artık. Zamanıdır inkarın. Öldürüyor sizi şarkiyatın sisi içinde tevekkül. Dinleyin, ayağa kalkın, ayağa kalkın Sandor Petofi'nin şarkısı Nazım'ın şiiriyle. Çünkü üstünüze dökülüyor kül. Külü dağıtın, koru canlandırın, güle su verin. Dinleyin beni, kötüye gidiyor her şey. Dinleyin. Eline sağlık diyelim sevgili Güray abinin de Kırmızı Kedi kitap evinden çıkmış bir şiir kitabı. O da hafta sonu için bir okuma önerisi olarak elinizin altında olsun derim. Bir daha hatırlatayım görmeyenler için. Herman Melville'in Katip Bartleby'si çok özel bir öykü. Bunu konuşacağız ve o öykünün eşliğinde önümüzdeki cuma yapmama özgürlüğünü, pasif direnişi, tercihleri, insanların tercihlerini, Melville'in hayata bakışını, Amerikan edebiyatının içindeki yerini, hepsini oturup konuşacağız haftaya cuma. Bu haftayı böyle tamamladık. Bir yayın arızası nedeniyle iki yayını birleştirdik, yürüdük. Gördünüz. Yapılabilecek bir şey yok. Neyse, çok şükür bunu yapabildik. İkinci yayın falan olmayacak. O yüzden tek bir yayın olacak. Ben de yüklerken hani insanlar boş bulunup yanlış anlamasın diye, sakın yanlış anlamayın. İki ayrı yerden reklam gelir için falan değil. Çünkü insanlar öyle yapıyor. Mesela gazete yayını izlemek isteyen sadece YouTube'da gazete yayınları bölümüne bakıyor. Ona gerek yok. İki tarafa da yükleyeceğim bu videoyu birazdan. İki tarafta da paylaşılacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyor buraya. Bu son derece değerli. Çünkü biz ülkeyi zenginleştirmeye çalışıyoruz. Biz hayat aynı yerden bakmıyor olabiliriz. İnançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz hepsi farklı olabilir. Ama bizi ortaklaştıran şey koskoca bir ülke, vatan, bizim vatanımız, memleketimiz. O zaman birbirimizden korkmadan konuşacağız diye bunun için söylüyorum. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ama bilerek, bilgiye dayalı olarak. İşkembeyi kübradan sallayarak değil. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama ben nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum diyenler buyurun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Sevgili Celal Hakkı aklı geç kalınması işime geliyor demiş. Çok normal, yurt dışından izleyen pek çok izleyicimiz aynı dertten muzdarip. Saat farkı çok farklı, fazla çünkü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci dokunun. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? O sadece YouTube'da yok. O aynı zamanda ünsalunlu.com.tr'nin de açılış sayfasında var. İsterseniz oradan da bir tek mail adresi yazarak abone olabilirsiniz bu yayınlara. Ve bunu yaparak gerçekten çok önemli bir görüş beyan etmiş olacaksınız. Ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum falan değilim kardeşim. Ben seçerim, ben izlerim. Üstelik bunu sadece mail adresi ile yapacaksınız. 5 kuruş para ödemeden. Ve bir de YouTube'dan izleyenler için özellikle söyleyeyim. Şu yukarı doğru baş parmak işareti var, beğen tuşu. Eğer yayını beğendiyseniz lütfen onu kullanın. Çünkü onu kullandığınızda YouTube bu yayını başkalarına da önerecek aynı şekilde. Yandaki zil dokunursanız yayınlar başlamadan size haber verilecek demek. Katıl düğmesi yine aynı şekilde hem YouTube'da hem de YouTube'un dışında ünsalunlu.com.tr'de de var. Katıl düğmesi de eğer arzu ederseniz kullanacağınız bir düğme ve yayını küçük katkılarla aylık olarak destekleyebileceğiniz anlamına geliyor. İsterseniz, istemezseniz öyle bir zorunluluğunuz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar parasız olacak. Sadece bu da değil, katılın dışında bir de başka neler yapabilirim diye soracak olursanız ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişme şansı yok. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, içinizin huzurla dolduğu, şahane, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.